Spor daima. Spor daima.
Unutulmaz iki spor filmi. Zafere Hücum ve Zafere Kaçış. Geçen haftaki programımızda Formula 1 efsanesi Niki Lauda'nın hayatını anlatırken Zafere Hücum filminden söz etmiştik. Onun söz etmenin ardından da Zafere Kaçış filmine çağrıda bulunmuştuk. Bu hafta sporla ilgili bu iki filmi daha geniş ve detaylı anlatımlarıyla konuşmak üzere yine sizlerleyiz. Zafere Hücum 2013'te ülkemizde gösterime giren adıyla aksiyon türünün en iyi örneklerinden biri. Senaryosu yaşanmış gerçek bir hikayeye dayanan filmde 70'li yılların ünlü Formula 1 yarışçıları James Hunt ve Niki Lauda arasında geçen sıra dışı rekabet anlatılıyor. İki yarışçının zıt kişilikleri ve hayata bakış açılarındaki farklılıklar filmin en çarpıcı bölümleri. Pisti ve yarışı pilotların gözünden aktaran kamera çekimleri ise filme adeta apayrı bir boyut katıyor. Son olarak filmin müziklerini yapan Hans Zimmer'in yine usta işi bir projeye imza attığını görüyoruz. Çünkü sürat duygusu ritmik müzikler eşliğinde ancak bu kadar anlatılabilir. Bugün söz edeceğimiz ikinci filmde Zafere Kaçış, Escape to Victory, ülkemizde gösterime giren adıyla Zafere Kaçış, sporun evrenselliğini özellikle futbol üzerinden anlatmaya çalışan unutulmaz bir başyapıt. İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanlara ait bir esir kampında geçen olaylar futbolun estetik unsurlarından da yararlanılarak beyaz perdeye aktarılmış. 1981 yılında 41 yıl önce gösterime giren Zafere Kaçış, aradan geçen 41 yıla rağmen bugün hala popüler. Çünkü futbol sahnelerindeki gerçeğe yakınlık ve filmde rol alan yıldız oyuncular bu filmi çoktan bir kült haline getirmiş durumda. Brezilyalı Pele, İngiliz futbolunun efsanevi isimlerinden Bobby Moore, İskoç John Work, Belçikalı Paul Van Hims ve Arjantinli Osvaldo Ardiles filmde rol alan 18 futbolcudan bazıları. Filmde bir başka efsane isim de kaleci rolüyle hafızalara kazınan Sylvester Stallone. Filmin görselleriyle süslü bölümlerinde özellikle Pele ve Ardiles sinema izleyicisine doyumsuz anlar yaşatıyor. Şimdi bu iki spor konulu filmin detaylarında sıra. Spor daima'da. Efendim merhaba. Bu kısa girizgahın ardından Spor Daima ekibi olarak TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu Memleketim FM canlı yayınından selamlıyoruz sizleri. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, yayında görevli arkadaşımız sevgili Nurettin Çetin, ana kumandada Recep Özdem ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü Murat Örem olarak selamlıyoruz. Telefon hattımızda da iki değerli konuğumuz hazır. Sporcu, spor araştırma ve yorumcusu Özkan Pekesen, İzmir Bakırçay Üniversitesi öğretim üyesi, spor sosyoloğu Profesör Doktor Ahmet Talimciler. Özkan'cığım merhaba, bu hafta seninle başlayalım. Genellikle Ahmet Hoca ile başlıyoruz ama bu iki filmle ilgili daha detay bilgiler sende. Önce Zafere Hücum üzerinden gidelim. Çünkü geçen hafta da biliyorsun Zafere Hücum'a değindik Niki Lauda'nın hayatını konuşurken. Oradan başlayalım. Ahmet Hocama da bir merhaba diyeyim. Hocam sen de arada gerek gördüğünde girebilirsin. Merhaba hocam.
Merhaba Murat Bey, tamamdır.
Özkan'cığım hattasın.
Evet, hattayım.
Evet, seninle başlayalım dilersen.
Zafer Hücum'dan söz edeceksek eğer, öncelikle şunu söylemek gerekir. İki ayrı pilot var. James Hunt ve Niki Lauda.
Hı hı.
Filmde asıl verilmek istenen ana tema aslında şu. Tabii ki fonda ciddi bir Formula 1 mücadelesi var. Ancak iki ayrı ailede durumu son derece iyi olan iki kişilikten bahsediliyor burada. Fakat hı. hayata bakış açıları çok farklı.
Hı hı.
İkisinin ailesinde çok büyük beklentiler var. İşte bir üniversite tahsili, işte bir iş adamı gibi bir durum söz konusu. Ama ikisi de farklı aynı mesleği seçiyorlar ama farklı bir karakteristik özellik koyuyorlar ortaya.
Hemen yani araya gireceğim. İki programı dinlemeyen dinleyicilerimize hatırlatma olsun Özkan. Her iki ismi de andık geride kalan haftalarda. Ve ikisinin de Ahmet Hocam da vurgulamıştı onu. İkisinin de sosyoekonomik durumu spor dünyasıyla kıyaslanınca çok yüksek değil mi?
Çok yüksek ve aileler eğitimli ve çocuklarının da aynı şekilde yollarına devam etmesini istiyor. Hani ailede bir gelenek var, o gelenek devam etsin istiyorlar.
Hı-hı.
Fakat bambaşka karakterde iki kişi karşımıza çıkıyor. 70'li yıllarda ikisi de aynı anda bu yarış hayatı içerisine giriyorlar ve Formula 1'e kadar taşıyorlar birlikteliklerini. Fakat bir arkadaşlıkları sırasında şu çıkıyor ortaya. Bir tanesi son derece rahatken bir diğeri tamamen matematiksel düşünür her şeyi. Ve bu onların arasında iki zıt kutup haline gelir ve sürekli tartışırlar. Yani mesela bir tanesi sürekli olarak şeydedir, araçlarla ilgilenir. Bir başkası işte bir moda dergisine gidip poz vermeye çalışır. Sürekli aralarında bir tartışma vardır. Hayatın nasıl devam etmesi konusuyla ilgili. İşte o çok önemli kazayı geçirdiği zaman...
Özkan'cığım...
1976'da artık... pik noktasına çıkar çünkü
Özkan beni duyabiliyor musun?
Evet.
Her ikinize de hatırlatmış olayım. Radyodan dinliyorsanız seste yankı oluyor. Dinleyicilerimize sağlıksız gidiyor olabilir. Sesleri kısmakta fayda var.
Ben radyo dinlemiyorum bu arada onu söyleyeyim.
Ahmet Hocam?
Yo, ben de dinlemiyorum.
O zaman bizim hatlarımızda mı bir sorun var? Peki devam et Özkan bakalım.
1976'da bir yarışta işte bir kaza geçirir Niki Lauda. Dolayısıyla şey yapar, hastaneye yatar. Hastaneye yattığı zaman da işte o kazada çok büyük yaralar alır.
Hı hı.
Aldığı yaralar sonucunda ciğerlerinde benzin ve işte o yangından dolayı çıkan dumandan dolayı tamamen ciğerleri tahriş olur. Ve bir çeşit vakum yöntemiyle onlar alınır. Ama o arada hastanede kendisi, buradan şuraya gelmek istiyorum... Aynı anda hasta yatağında yatarken televizyonu da açtırır oradaki hemşireleri.
Hmm.
Temel sebebi şudur, yarışı izlemek istiyordur.
Evet.
Hunt'ın çok önünde olduğu için o kaza anına kadar Hunt'ın neler yapabileceğini o haliyle izlemeye çalışır. Bakın bu kadar ciddi bir adam.
Hmm.
Dolayısıyla sürekli olarak Hunt kazanır, kazanınca tabii buna yaklaşma başlar. Fakat 46 gün sonra yani 6 hafta gibi bir süre sonra kesinlikle iyileşmeyeceği söylenen bir adam iyileşir. Hatta şöyle bir cümlesi var, bakın nasıl bir kişilik. Der ki Hunt'a, bacağımdan çok büyük bir deriyi aldılar ve yüzüme naklettiler. Buna çok sevindim biliyor musun? Neden der? O da der ki yani böyle bir şeye insan niye sevinir? Çünkü der kaskı taktığım andan itibaren terleme olmuyor yüzümde. Dolayısıyla arabayı daha rahat sürüyorum. Yani düşünebiliyor musunuz hırsı? Sonuçta şuraya bağlı.
Kazanma yani, hırsı estetikten, görünümden, her şeyden daha önde değil mi?
Evet, işte Hunt da bununla sürekli dalga geçer. Der ki hayat bu değil ki. Yani bütün bunları yapıyorsun tamam, gerçekten profesyonelsin de biraz da başka türlü bakman gerekir der. Şeyde Niki Lauda da sürekli ona şunu söyler. Bak dostum sen de bir şey unutuyorsun. Unuttuğun şey şudur. Herkesin bir motive olma biçimi vardır. Sen benim hayatımda ne kadar dalga geçtiysen ben o derece motive oldum. Bu doğru ya da yanlış bilmiyorum ama ben bugün Niki Lauda'ysam ve biraz da senin yüzündendir. Dolayısıyla ikisi birbirinden etkilediler ve Formula 1'e özellikle 70'li yıllarda damga vururlar.
O zaman Özkan tam yeri geldi. Yine senin ilettiğin diyaloglar var. Onları çok kısaca dinleyicilerle paylaşayım. Sen oradan devam et. Sevgili dinleyiciler, Lauda ve Hunt arasındaki esprili diyaloglar, yüksek zeka da işaret eden, yüksek zekaya da işaret eden diyaloglar şöyle. Lauda, şampiyonluk sadece hızlı olmak değildir, resmin tamamına bakmak gerekir. Ayrıca Hunt, sen bu işin ciddiyetinde bile değilsin, sana da öneririm, diyor. Hunt, bu işe girme sebebimiz bu değil mi? Ölümlüye yüz yüze gelip onu aldatmak değil mi? Lütfen bir daha düşün, bunda bir asalet var, şövalye olmak gibi, diyor. Lauda'dan cevap, siz İngilizleri anlamak mümkün değil. Benim hep ne düşündüğümü bilirsin. %20 risk. Hunt, Hayır Niki, olaya yüzdeleri katma, profesyonel olma. Bunu yaptığın an işimizle ilgili güzel şeyleri bitirirsin, sporu bitirirsin. Aslında tam senin söylediğini de pekiştiren bir örnek bu.
İşte tam da bu yani, ama burada çok önemli bir unsur var. Bu çok enteresan bir durum aslında. Herkes için geçerli değil ama bu iki karakter üzerinde geçerli. Kişiler böyle bir tartışma içerisine giriyorlar, bir kişilik çatışması içine giriyorlar. Bundan son derece sağlam bir dostluk ortaya çıkıyor ve iki tarafın da yaşamın bir bölümünü görebilmesi adına diğer insanın ona bir pencere açtığını, bir kapı açtığını görüyoruz. Dolayısıyla da ortayı bulmanın da gerekliliğinden de bahsediyor film. Hans Zimmer'den söz etmek gerekir, son cümle onu söyleyeyim, hocamla devam edin. Hans Zimmer filmi müzikleri yapan olağanüstü bir müzisyen. Yani o kadar ünlü filmlere müzikler yaptı ki şimdi saysam bitiremem. Dolayısıyla orada bir hız ve bir atmosfer var ya Formula 1 ile ilgili. Filmde öyle müzikler kullanmış ki hem bütün bu diyalogları dinliyorsunuz, hem F1'in o işte araba sahnelerini seyrediyorsunuz. Arka planda da o müziği verdikleri zaman yani gerçekten tribünde gibisiniz. Yani son derece başarılı bir yapım.
Ahmet Hocam tekrar merhaba. Bakalım bu yankı, eko devam ediyor mu diye hem de bir sesini duyalım.
Merhaba Murat Bey, nasılsınız?
Gayet iyi, her şey yolunda. Evet, bir sihirli el geldi, dokundu. Şu anda her şey yolunda. Hocam, geçen hafta, önceki hafta bu Formula 1 üzerinden Zafer'e Hücum filmini konuştuk. Çok kısaca bir konuştuk. Bugün detaylandırıyoruz. Özkan yine derin bilgiler verdi. Sen nereden devam etmek istersen, söz sende.
Aslında ben şuradan olaya dahil olmayı daha doğru bulurum. Yani iki film üzerinde birbiriyle bağlantıyı kurabilmek açısından bir geçiş yapmak isterim. O da şu. Şimdi az önce konuştuğumuz Özkan Bey'in aktardıkları, sizin dile getirdiklerinizde söz konusu olan filmde aslında sporun bir tutku olduğu meselesi net bir şekilde bizim önümüze çıkıyor. Hı hı. Yani bu durum Lauda ve Hunt'ın o rekabetini konu alan filmde bizim karşımıza çıkartılıyor. Fakat benzer bir şekilde sporun asla bırakmama, terk etmeme ya da ne olursa olsun sonuna kadar devam etme üzerine kurulu olduğu gerçeği Zafer'e Kaçış filminde de karşımıza çıkıyor. Yani birazdan onu da konuşacağız. Yani ne olursa olsun oynama ve devam etmeme arzusu. Şimdi sporu belki de bu kadar çok milyarlarca insanın tutkulu bir unsuru haline getiren şey biraz da buralarda saklı gibi. Yani spor insanları başka türden bir hayatın içerisine sokuyor. Ve o hayatın içerisinde öyle ya da böyle sizi bambaşka bir kimlikle var kılıyor. Yani Hunt ve Lauda'nın hayat hikayesinde de bu var. Zafer'e Kaçış filmindeki bize anlatılanlarda da bu var. Ve belki de böyle olduğu için de izleyiciler bu filmleri daha farklı bir gözle hayatlarının sonuna kadar unutmuyorlar. Yani ben 41 sene önce izledim ama ne zaman karşıma çıkarsa çıksın Zafer'e Kaçış filmini bir daha izlerim.
Hocam o zaman Zafer'e Kaçış'a geçiş yapalım. İkinci bölüm zaten programın son 15 dakikasındayız. Zafer'e Kaçış filmine geçiş yapalım. 1981'miş. Ben de 1982 ya da 83'te o zamanlar 10 bin nüfuslu olan bir ilçe olan Balıkesir Susurluk'ta sinemada izledim bu filmi. Zevk sinemasında izledim. Hala o kareler gözümün önündedir. Ardiles'in o topu böyle iki ayağıyla attırıp önüne alıp köşeden orta çekmesini. Hakikaten işte ergenliğimizin başındaydık. Akran sayıları sen ne biliyorsun. Çok doğru bir yerden girdim. Bence oradan devam et.
Şimdi orada mesela filmin içerisinde hem futbol var ama aynı zamanda işte o Nazi Almanya'sı içerisinde bir toplama kampında futbol üzerinden aslında başka türlü karşı karşıya gelmeler var. Yani işte bir Alman subayın futbol oynatma tutkusu ve futbol üzerinden karşı tarafı da karşı tarafla bir araya gelme durumu var. Yani baktığımızda Nazi Almanya'sına ilgili yapılan filmlerde biz sürekli olarak o karşıtlık üzerinden görürüz filmleri. Hı hı. Ama bu filmde orada bir Nazi Alman subayı yine futbol üzerinden müttefik orduların subaylarıyla karşı karşıya geliyor ve onların futbol oynamasını ve en sonunda alkışlıyor. Yani baktığınız zaman bu çok ilginç bir sahnedir. Ve daha sonra filmin içerisinde özellikle her türlü hakemin olağanüstü yönetimine karşın, yani
olağanüstü taraflı yönetimine karşın,
taraflı,
değil mi?
Taraflı yönetimine karşın futbolcular devre arasında kaçma olanağı sunulmasına rağmen kaçmazlar ve tekrar maça devam ederler. Yani hayatları pahasına orada futbol oynarlar.
Hakikaten yani, bir kült filmdir. Buradan tekrar dinleyicilerimize bir çağrıda bulunalım hocam. Bu filmi izlesinler. Yani artık çok rahat ulaşabilirler bu iletişim çağında. Zafere kaçış, değil mi? İnanılmazdır yani. O zafere kaçış da zaten işte tünel kazarlar. Hani o tünelden kaçabilme imkanları olduğunun da bir anlamda ifadesi gibidir.
Tam da budur ama işte dediğim gibi futbol oynama tutkusu. Yani orada maçı yarıda bırakıp gitme değil. Devam edip ne olursa olsun, gerekiyorsa kaybetme ya da ölümleri pahasına devam etme arzusu ön plana geçer.
Yani ilk yarı da bayağı yeniklerdir, değil mi? 3-0 mıdır? Tabii, öyle farklı bir mağlubiyet
yani
vardı.
Yani mağlup olmalarına rağmen devam ederler ve son noktada galip gelip yani son noktada bütün o tribündeki insanların da coşkusuyla sahanın içine girmesine yol açarlar. Yani bambaşka bir ruh durumunu ortaya koyarlar. O açıdan bence izleyicilerin hem oradaki futbolcuları, tabii ki başta profesyonel futbolcular var orada ve bir futbol efsanesi var. Pele var orada.
Tabii.
Yani Pele gibi, Ardiles gibi, Bobby Moore gibi, yanlış hatırlamıyorsam Lato gibi Polonyalı.
Evet.
Ve tabii ki özellikle Stallone, yani orada Sylvester Stallone'un çok olağanüstü bir oyunculuğu var.
Evet. O kaleci rolünde, değil mi?
Yani gerçekten sporu konu alan filmler içerisinde bu iki film çok iyi seçilmiş. Bence çok iyi bir seçim yapmış Özkan Meyvesiz. Ve bu iki film üzerinden bizi dinleyenlerin bugüne dair de spor hikayelerine dair de öğreneceği çok şey var. Ama en net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Spor bambaşka bir insanlık alanı açar ve bu alanın içerisine dahil edilen her ortamda insanlar bir şeyler öğrenmeye, oradan haz almaya devam ederler. O açıdan da bence bu filmler de bize bunları aktarmayı başardıkları için bence çok özel yerde duruyorlar.
Aslında işte hocam spor daima olarak da tam da bizim de yapmaya çalıştığımız, hep beraber yapmaya çalıştığımız işin bu kısmına daha çok vurgu yapmak. Hani o takım yendi, bu takım yenildiden ziyade o insan hikayelerinin insanı, şahısı, bireyi, toplumu nereden alıp nereye götürdüğüne böyle bir saptamalar yapmak. Dolayısıyla senin de tespitlerin bizim için çok ufuk açıcı oluyor. Ben o filmi ilk izlediğimde 10'lu yaşların ortasındaydım. Sonra bilinçlendikçe daha da izledim. Şöyle bir çıkarımda bulundum. Az önce sen de vurguladın ya, maç biter, seyircilerin hepsi Almanya'dadır yani o maç. O hepsi aslında tutsak sporculardır bir şekilde. Seyircilerin hepsi sahaya inerler ve sporcular o kalabalığın arasında kaybolurlar ve bir şekilde o sporcuları o seyirci kamufle eder, onların tutuklanmalarını, başlarına bir iş gelmelerini de engeller. Böyle okumuştum filmin o son sahnesini. Biraz duygusal mı okumuşum, bir gerçekliği var mı sence de?
Yok, gerçekliği var ve orada az önce de belirtmeye çalıştım. Yani ilginç bir şekilde bu işe aracılık eden Alman subay da bütün bu olanları da o futbol üzerinden görmeye devam eder. O evet. Da çok ilginçtir. Yani bir taraftan o futbolcuların kaçması bir şekilde kaçırılırlar, kıyafetlerini giydirirler, araya sokulurlar ve öyle devam ederler. Ama öbür taraftan da yani futbolun o hazzını o Alman subayın yaşadığını göstermesi de çok önemlidir film açısından.
Evet, çok doğru bir yere işaret ediyorsun. Biz şimdi bu filmleri konuşalım derken Özkan'ı ikna etmek biraz zor oldu. daha farklı bakış açısındaydı. Sonra bir orta noktada bulunduk ve ben şunu söyledim Özkan'a da, 1980'ler için konuşursak, yani bugün artık o çok güzel spor hareketleri, röveşatalar, çekimler, yüz kameralı maçlarla görselliğe doyuyoruz ama 1980'lerin imkansızlığında bu filmin gerek yakın çekimleri, gerek uzak çekimleri, gerek detay çekimleri çağının çok ötesindeydi. O yeşil sahanın görüntüsü, o renklerin parlaklığı, o topun beyazlığı hala benim gözümün önünde aradan 40 yıl geçtiği halde. Bilmiyorum, çok mu abartılı övüyorum filmi?
Yok, bence hiç de abartmıyorsunuz. Hatta şunu söyleyebiliriz. Yani sosyolojik bir olgu olarak sinema aslında işin içerisinde spor da bu alanlardan bir tanesi olduğu için istesek de istemesek de bize çok şey gösterir. Ve o dönemde bence gerçekten çok iyi senaryosu hazırlanmış, çekimleri çok iyi yapılmış ve çok iyi oyunculukların da olduğu bir film. İşte burada Michael Caine de var, yani unutmayalım. Burada çok önemli, gerçekten sinema tarihinin çok önemli isimleri var. Bugün hala işte Sylvester Stallone, tamam biz bambaşka bir yerden gördük belki ama o filmde Sylvester Stallone farklı bir karakter olarak bizim önümüze bambaşka bir şeyi ortaya koymuştur. Ve dediğim gibi Michael Caine gibi çok önemli bir isim var. Ve spor üzerinden bütün bunları o kadar güzel anlatmıştım ki film aslında kendisinden sonra gelecek olan filmlere de filmler açısından da bayağı var olan çıtayı yükseğe taşımıştır. Onu da unutmamak lazım.
Tam ben de onu, o tabiri kullanacaktım. Bu bir anlamda iyi bir şey, bir anlamda da arkadan gelenleri zorlayacak bir çıtaydı hakikaten. Hocam sen bir soluklan, Özkan biraz daha bakalım bu zafere kaçışla ilgili detay bilgi versin bize. Oradan devam edelim. Evet Özkan, biz zafere kaçışı konuşmaya başladık. Sen de dinledin. Sen neresinden dahil olmak istersin?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Filmin yönetmeni son derece önemli. Çünkü çok önemli bir detay var burada. Filmin yönetmeni John Huston. Amerikalı, 1906 doğumlu. Bu şu, yani kendisi de bizatihi 2. Dünya Savaşı'nda bir asker olarak yer almış. Fakat öyle bir
1906 diyorsun, öyle mi?
Evet.
Yani bu filmi çektiğinde 75 yaşında.
Evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani şeyde, savaş zamanında bir asker. Ama öyle bir tuhaf bir görevi var ki, bir kameraman. Yani bütün o savaşın şiddetini falan bugün işte seyrettiğimiz belgesellerin birçoğunda John Huston'un kamerasından çekilmiş. Dolayısıyla filmin atmosferini, kostümlerini vesairesini zaten yaşadığı bir dönemde olduğu için çok iyi aktarabilen ve o ruhu bilen birisi. Fakat biz tabii ki bu filmde 2. Dünya Savaşı'nın şiddetinin biraz dışında sakin bir kamp ortamı görüyoruz. Filmin özellikle futbol sahnelerinin gerçekçiliği de şuradan kaynaklanıyor. İşte mesela Stallone, biliyorsunuz, yani bir Amerikalı, futbolla herhangi bir bağlantısı yok ama böyle bir rol yapmak zorunda. İngiliz milli takımının kalecisi var, işte 60'ların 70'lerin yıldızı Gordon Banks. Filme dahil ediliyor ve ona kalecilik dersi veriyor.
Bir gün onu da analım çünkü o da Yaşin gibi Gordon Banks de büyük kalecidir, değil mi Özkan?
Çok çok, yani evet. İngilizler belki ondan sonra da belki yani o şeyde çapta bir kaleci bence üretemediler. Dolayısıyla ona bir dersler veriyor. Dersler arasında hem kaburgasını kırıyor hem birkaç yeri kırılıyor, yani o derece işi ciddiye almışlar. Dolayısıyla maçın oynandığı stadyumda, Macaristan'da yapılıyor çekimler. Çünkü 2. Dünya Savaşı atmosferini çok iyi yansıtabilen çok eski bir stadyum buluyorlar ve oraya gidiyor bütün film ekibi. Dolayısıyla yani tamamen gerçekçiliği buradan kaynaklı oynayan oyuncular var. Tabii ki Bobby Moore zaten İngiliz milli takım kaptanı, Pele. Zaten öyle ki 70 Dünya Kupası'nda yan yana gelen inanılmaz bir maç oynadılar, 0-0 biten. Çok iyi arkadaşlar ve dolayısıyla orada Macaristan halkı da çok iyi karşılıyor bütün ekibi. Unutulmaz günler yaşadıklarını röportajlarında uzun uzun anlattılar. Dolayısıyla Ardiles mesela bir başkasıdır. Tam da 81-82'de Tottenham'ın Avrupa şampiyonu olduğu dönemdir ki Ardiles ününün doğruğundadır. Ya. Mesela John Walk Liverpool'dandır ki inanılmaz bir oyuncuydu. Geçtiğimiz haftalarda bahsettiğimiz Hazel faciasındaki oyunculardan bir tanesidir. Bakın yani inanılmaz bir kadro var. Filmin ama asıl kahramanı, o zamanlar Maradona yeni yeni ismi duyuruyordu, Pele'ydi.
Evet.
Yani biraz Pele odaklıydı fakat biz filmi seyrettikten sonra Pele'nin yanında Ardiles, işte o oyuncu Michael Caine hocamın dediği gibi olağanüstü oyunculuğunu, aktörlüğünü, işte senaryosunu, çekimlerini hepsini gördük. Fakat
Ardiles'ten haber var mı Özkan? Son olarak
Ardiles son derece ilginç birisi. Uzun süre İngiltere'de yaptı, antrenörlük yaptı fakat bu pek gözükmüyor. Genelde biraz yorumculuk yapıyor. Bir ara ama mesela bundan 10 yıl önce falan çok ciddi bu işlerin içerisine girdi ama bir demeç verdi. Dedi ki futbol oynamak daha güzeldi. Ben belki de buraya yani böyle bir koltuğu belki de düşündüm ama bunu gerçekleştirmekte zorlandım diyor. Yani bir karakter kişilik olarak inanılmaz saygı görür İngiltere'de.
O filmde de öyledir ama değil mi? Yani çok inanılmaz izleyiciyi içine çeker o filmde.
İşte biraz önce senin bahsettiğin sahne zaten yani yıllarca konuşulmuştu. Son olarak şunu söyleyeyim. Aslında filmde şöyle bir detay var. Şöyle bir şey sonuca varabiliriz. Filmin başlangıcı anından itibaren oraya gelen Alman komutan İngilizlerin futbol oynadığını görür. Onun tek bir derdi Alman propagandasıdır. Yani bir futbol maçı yaparsak tam da İngilizleri bir de yenersek bu zaten 2. Dünya Savaşı'nda bir moral motivasyon olabilir. Tabii. Alman ordusu için. İngilizlerin derdi başkadır. Almanlar onları hiçbir zaman o tarihe kadar yenememiştir. Tamam mı? Dolayısıyla tekrar bunları yenebiliriz gibi bir ikili şey vardır ikili arasında. John Colby rolünde Michael Caine mi o Alman generali arasında. Fakat ortaya şöyle bir şey çıkar. Bu iki kişi kendileri bir şeyler düşünmektedirler ama özgürlük diye de bir şey vardır. Maçı oynamaya gittikleri andan itibaren planları şudur. Devre arasında soyunma odasında kaçacaklar.
Tabii.
Ama orada bir onur mücadelesi gelir. Burada sporun evrenselliğini aslında futbolun ya da başka bir spor dalının bütün bu anlayışların, bütün bu kişisel kaygıların dışında evrensel bir yanının olduğunu görürüz ki orada karar verirler. Derler ki herkes bir şeyin peşinde, kendine göre bir çıkarın peşinde ama biz onurumuz için mücadele etmek istiyoruz derler. İkinci araya çıkarlar.
Ve bütün o acılı süreci yaşayan arkalarındaki milletlerin de temsilcisi olarak değil
elbette,
mi?
Elbette çünkü John Colby yani oradaki antrenör rolündeki Michael Caine şunu söyler şeye, Alman subaya. Farklı ülkelerden mesela Almanya o zaman Polonya vesaireyi de işgal ettiği için oralardan da oyuncu alırsam bunu kabul ederseniz ancak bu maçı yaparım der. Yeah. Dolayısıyla yani o kadar çok mesaj var ki filmde hem sporun evrenselliği hem yani herhangi bir ülkenin böyle bir şeyleri dikte etmesine karşı sporun gücünü orada çok rahatlıkla görüyoruz. Çok profesyonel işi bir şeydi o çekimlerden bahsettiğin gibi abi. Dolayısıyla yani hiçbir zaman unutulmadı o renklerin parlaklığı dediğin gibi. Stad, atmosfer, senaryonun gücü. Aslında çok daha sert bir senaryodan alınmıştır film hikayesi. Ama John Huston gene kalemini oynatmış ve yönetmenliğini ortaya koyup daha naif bir senaryo.
Köşeleri yumuşatıp daha sinematografik bir ürün ortaya
çıkarmış.
Aynen
çıkardım. Şu senin her zaman bahsettiğin gibi yazıdaki o tıraşlama konusunu o da orada yapmış.
Koca Yunus ne diyor? Hani söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı söylerken de yumuşatarak söylemek aslında daha sonuç odaklı bir şey oluyor. Demek ki bu senaryolar için de geçerli. Özkan'cığım çok teşekkür ediyorum değerli katkılar için. Haftaya yine kaldığımız yerden farklı bir başlıkla devam ederiz. Ahmet Hocam son 60 saniyeyi sana veriyorum. Sen neler söylemek istersin? Özkan yine çok önemli detay bilgiler verdi.
Özkan Bey'in verdiği detaylı bilgiler üzerine ben aslında biraz daha gerçekler üzerinden bir şey söyleyeyim. Hı hı. 1936 yani 2. Dünya Savaşı'na doğru giden yolda bir Almanya-İngiltere milli maçı vardır. Hı hı. Bunu dinleyicilerimizin bilmesi açısından özellikle söylüyorum. Hı hı. Ve bu Almanya'da oynanan, Berlin'de oynanan bu milli maçta İngiliz milli takımı sahaya çıktığında Hitler selamı vererek çıkar. Hı hı. Ve bu daha sonra çok tartışılır. Yani neden böyle bir şey yapıldı, neden böyle bir şey içerisine girildi ifadesi çok konuşulur. Şimdi filmde de az önce Özkan Bey'in söylemiş olduğu gibi yani amaçlardan bir tanesi tabii ki İngilizleri alt etmek. Ama öbür taraftan da futbolun gücünü ortaya koyan bir durum söz konusu ve futbolun ve de sporun evrenselliğine vurgu yapan bir durum söz konusu. Umarım yani sporun bu gücünü her zaman sahaya ve hayata yansıtmaktan kaçınmayız. Çünkü içinden geçmekte olduğumuz zamanlar da buna bir kez daha bizim önümüze koyuyor gibi geliyor bana.
Bir daha ihtiyaç duyuyoruz değil mi insanlık olarak evet. O sporun birleştirici gücüne. Hocam çok net bir şekilde bağladın, çok doğru yerden bağladın. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya yine farklı bir konuyla spor daima da sizlerle ve dinleyicilerimizle olmak dileğiyle. Çok teşekkür ediyorum sana da.
Rica ederim, görüşmek üzere.
Sevgili dinleyiciler, spor daima'dan bu haftalıkta bu kadar. Programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu canlı yayında Karşımızda olan program sorumlusu sevgili Nurettin Çetin, ana kumandada Recep Özdem ve mikrofonun başında Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Görüşebilmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.
Spor Daima. Spor Daima.